İyi günler. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bazı sağlık problemleri nedeniyle ara vermek zorunda kaldım. Bugün aslında yepyeni bir serinin ilk bölümünü çekeceğiz. Uzun zamandır aklımda olan bir seri. Özellikle Anadolu tarihine, yani burada coğrafya olarak Anadolu'dan bahsediyorum. Anadolu tarihini seven bir insan olarak, çünkü ben Anadolu'yu gerçekten kültürlerin beşiği olarak görüyorum. Ve önemli bir köprü olması nedeniyle Anadolu tarihi üzerinde ve Anadolu'da yaşayan modern halklar, yani buradan modern halklardan kastım, tabii ki bir geçiş olduğu aşikar. Yani Anadolu'da Hititler yaşıyordu, Lidyalılar yaşıyordu vesaire. Ama benim konuşmak istediğim bu seride aslında bugüne de iz düşümleri olan Anadolu'da yaşamış ve belki de bir miktar hala yaşıyor olan azınlıklardan bahsedeceğim. Daha doğrusu onların tarihinden bahsedeceğiz. Çünkü ben şöyle bir hassasiyete sahip bir insanım açıkçası. Bu topraklar üzerinde yaşıyoruz, Anadolu içerisinde yaşıyoruz. Ama sanki bu topraklar bir sonsuzluk ve biz bu sonsuzluk içerisinde her zaman sadece biz olarak vardık. Yani hiç sanki bizim için bir öteki yokmuşçasına yaşıyoruz. Bence bu farkındalığı edinmek ve Anadolu'yu tüm özellikleriyle, tüm kültürel ve doğal özellikleriyle benimsemek bence bu topraklar üzerinde yaşayan etnisite, din ve hatta nasyonalite fark etmeksizin herkesin görevi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu topraklar üzerinde birçok çok güzel Ermeni şapelleri, kiliseleri var. Yani bunlar da bizim aslında Anadolu'da yaşayan insanlar olarak bizim mirasımız. Keza eski Yunan'dan ya da Bizans'tan kalma ve Yunanistan'a göç etmiş ailelerden kalma, yani Yunanlardan kalma, daha doğrusu onlara biz Rum diyoruz, daha güzel bir tabir, daha birleştirici bir tabir çünkü. Onlardan kalma birçok kilise var, şapel var, özellikle de Batı Anadolu'da yaşıyorsanız bunlarla her gün iç içeyiz. Ama birçoğumuz belki önünden geçiyoruz ama orada nasıl bir tarih yapıyor, oranın önemi ne? Bu konuda bence yeterli bilgiye ve ne diyelim hassasiyete sahip değiliz gibime geliyor. O yüzden ben böyle bir Anadolu serisi ve bu serinin içerisinde Ermenilerin, Rumların, tabii ki Rumlar biraz daha ayrışacak, Pontus Rumları, Kapadokya Rumları ve tabii ki İyonya bölgesi, bugünkü İzmir, Çanakkale, Muğla tarafındaki Rumların, keza Keldanilerin, Süryanilerin ve tabii ki Zaza ve Kürtlerin de tarihini, Anadolu'ya kattıklarını ve tabii ki Yahudilerin de bunları bir konuşmak istiyorum. Bu bölümü de aslında bir giriş bölümü ve erken dönem Anadolu, Bizans Anadolu'sundan bahsetmek istiyorum. Yani Türklerin Anadolu'ya gelmeden önce nasıl bir Anadolu vardı? Kısaca birazcık genel hatlarıyla yaşadığımız, ne diyelim, Yunancasını kullanalım, toposun, o yaşadığımız toprakların tarihini anlayalım. Yani nasıl bir mayası vardı bu toprakların? Bence bunu anlamak çok önemli. Şimdi Bizans sınırları içerisindeki halklara bakmak gerekiyor. Erken Bizans döneminde, bu da yani 334 ve 610 yılları arasındaki dönem, Tuna boylarının özellikle Roma sınırlarının buradaki düzen çöküyor ve Balkanlara, yani Anadolu'ya özellikle bu göçler nedeniyle Cermen halklarının geçişi oluyor. Yani biz sanmayalım ki bugünkü Anadolu halkının içerisinde sadece bahsettiğim unsurlar var. Hayır, erken Bizans döneminden gelme Cermen halklar da var. Yani bizim DNA'mizin içerisinde belli oranda bir Cermenlik, belli oranda bir kertlik de bulacağız bugün. Ve tabii ki diğer değişik ön halklar var. İşte Vizigotların önemli bir bölümü İtalya'ya giden soydaşlarına katılmıyor. Mesela bugünkü Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar'la çevrelenen bu Batı Frigya bölgesine yerleştiriliyor Bizans İmparatorluğu tarafından. Yani bu bölgede oturanlar da büyük ihtimalle karşılıklı evlenmeler ve o gen akışı dolayısıyla Vizigot DNA'yı bulunuyor. 399 yılında Batı Frigya'dan gelen 35 bin tane Got askeri Bizans'a karşı ayaklanıyor ve hatta Konstantinopolis'e yürüyor. Ve birazcık Batı Frigya'nın soy mozaiği Gotlardan, Gotlar bir Cermen halkı, Frigyalılardan, bunlar Hint-Avrupalı kadim bir Anadolu halkı, yani Bizans'tan önce orada bulunan. Bugünkü Ankara, Çorum, Yozgat, Afyonkarahisar ve eski şehire yerleşen bir halk. Lidyalılardan, ki bunun kökeni bilinmiyor Lidyalı halkların. Bugünkü Manisa ve Uşak'ta yaşayan bir kavim. Tabii ki Persler var, yani İranlılar var. Ve bunun yanında Hristiyanlaşmış Yahudiler ve Hristiyanlaşmış Romalılardan oluşuyor. Romalı çok büyük bir tanım. Yani kökeni aslında bilinmiyor da diyebiliriz. Ama bu bölgeye ilişkin özellikle bizim baktığımız zaman Yunanlı, yani Helen kökenden gelen bir kavim çok fazla görmüyoruz. Yani Bizans İmparatorluğu, evet, erken dönem Bizans'ta Anadolu'ya hakim. Ancak buralarda bir Helen nüfusun ezit çoğunlukta olduğunu görmüyoruz. Demek ki burada karışık bir halk var. Helen çoğunluk daha çok Batı Anadolu'nun uçları, İonya bölgesi antik dönemden beri ve tabii ki Yunan yarımadasında bulunuyor ve çeşitli işte İtalya kolonilerinde de Yunan şehir yerleşimlerinden söz etmek mümkün. Yunanca konuşan insanlar tarih içinde kendilerine eski Yunan'da Elin, yani Helen aslında, ya da Bizans döneminde tabii ki Bizans'ın Roma mirasını sahiplenmesiyle birlikte Romios, yani Romalı, Rum bugünkü tabirle ismini benimsiyor. Ve Bizans'a bir süre sonra Romanya, yani Rum bölgesi, Rumların yaşadığı yer de deniliyor. Müslüman dünya ise İonya'dan türetilmiş Yunan sözcüğünü kullanarak günümüz Yunanların eski İonya ile birleşmiştir. Yani bugünkü Yunan dediğimiz bir sözcük aslında sadece Persçe, yani eski Pehlevice'den Yunan, Yunan. İşte Ermenice'ye Hunan diye geçiyor. Hunas'tan, Yunanistan mesela, Ermenice'ye de yine Persçe'den geçiyor. Yani bizim bugün Yunan dediğimiz şey aslında onlara verilen bir egzonim, yani dıştan verilmiş bir isim Türkçedeki olan, ve Persçe'den alıyoruz biz bunu. Persler Yunan dediği için ve Yunan kelimesi de bugünkü İzmir, Çanakkale bölgesinin Yunan dilinde İonya denmesiyle. Buradan İonya'dan Yunan'a, Persçe'den Persçe'ye giriyor. Aslında Yunanlı dediğimizde İonyalıları anlıyoruz. Yani Anadolu halkını anlamamız lazım. Tabii ki Almanca'nın yanı sıra Yunanca'da konuşan Gotlara Grek Gotları denilmiş. Yani aslında demek ki bir dili konuşmak günlük düzeyde, eğer siz Yunanca konuşuyorsanız o zaman soy fark etmeksizin siz bir Grek tabiyeti kültürü içerisinde büyüyorsunuz. Gotlar, Lidyalılar, hatta Slavlar ve Frigler dilsel olarak Helenleşmişlerdi. Çünkü o dönemin lingua francası Helenceydi, yani Yunancaydı. Daha özelinde de Yunanca'nın Koini diyalektiydi. Kapadokya yöresinde Hristiyanlaştırma yoluyla dilsel Helenleşme olayı 7. yüzyıldan 12. yüzyıla dek Yahudilerde de görüldü. Antalya Yahudilerin bir kısmında Ortodoks oldu mesela. Yani aslında Helen dil çok önemli bir determinan, yani değişken. Birçok Paulus'a baktığınız zaman birçok metnin ve dönemin lingua francasının Yunanca, yani Koine Yunancası olması dolayısıyla birçok dinsel metin, yani Ortodoksluğun temelleri, daha doğrusu Hristiyanlığın, tabii ki o dönemde tam ayrışma olmadı, Hristiyanlığın temellerinin dili daha çok Yunanca. Bu yüzden de bu halklar tabii ki Yunanca konuşmayı daha pratik, hem ticari anlamda Bizans etkisindeler, hem de dini anlamda aslında Bizans tabiyetindeler. Bu da onların kültürel olarak da Helenleşmesini ve birkaç kuşak sonra da eski köklerini unutmasını, tabii ki burada karşılıklı evlenmeler de söz konusu, bir süre sonra artık gerçek anlamıyla, yani o karışıma biz genel olarak Yunan, Rum demeye başlıyoruz. 515 tarihince 2. Anastasius'a karşı koyan 3. Theodosius buyruğundaki ihtilal ordusunun bir bölümü Grek Gotlarından oluşuyor mesela. Yani burada bir Helen olma, bir üst kimlik aslında. Herkesi ne yapıyor? Birleştiriyor. Justinian 6. yüzyılda Kartaca'dan getirdiği Vandalları zorla Anadolu'ya yerleştiriyor. Yani bunun gibi zorla iskan ettirme de var. Aynı Osmanlı'da olduğu gibi aslında. Ve 820'de Thomas Slavos'un Frig kökenli İmparator 2. Mikael'e karşı topladığı orduda Vandallardan başka Kaldeliler var. Bunlar Babilon'un mirasçıları, yani Semitik bir halk. Medler var, Gotlar var, Alanlar var. Bunlar Doğu İranlı halklar. Serazenler var. Bunlar da yine Orta Doğu halkı. Mısırlılar var, Süryaniler var ve Çingeneler de var. İlginç bir şekilde. Ve 571 yılında Perslere karşı isyanları başarısızlıkla sonuçlanan çok sayıda Ermeni de Bizans'a sığınıyor. Yani bu dönemde Ermenilerin de aslında Perslere karşı olan savaşlarda daha Doğu Anadolu'ya, coğrafik anlamda Batı Ermenistan'a göçleri başlıyor ve Bizans'a sığınıyorlar. Ve Ermeni liderler Konstantinopolis'e göçmenlerin çoğu da Bergama'ya yerleşti ve bunlara Bergama Ermenileri dendi ve 7. yüzyıla dek ulusal kimliklerini korudular. Sonra tabii ki Bizanslaştılar. 700'lerde Arap egemenliğinden kaçan bir grup soylu Ermeni kendilerine bağlı topluluklarla birlikte Pontus sınırlarına, bugünkü Trabzon, belli bir oranda Rize, ta bu Kastamonu'nun sonuna kadar olan bölgeye Pontus diyoruz. Pontos kelimesinin antik Yunanca deniz anlamına geldiği biliniyor. Bu bölgeye Ermeniler yerleştiriliyor. Bergama Ermenilerden 711 ve 713 yılları arasında hüküm süren bir imparator bile çıkıyor. İmparator Filipikos. Çünkü biliyorsunuz Roma, artık Romalı olarak anılıyorlar. 741 ve 775 yılları arasında 12 bin Ermeninin daha Bizans'a yerleştiği biliniyor. Ama nereye yerleştirdiklerine dair kayıt tam olarak bulunmuyor. Ermeniler Bizans içerisinde önemli bir unsur ve 790 yılında Bizans'ın yine bilinmeyen bir bölgesinde aileleriyle birlikte 12 bin kişilik Ermeni atlı birlikleri de yerleşiyor. Yani bunların sayısı 40 binden 80 bin kişiye ulaşıyor. Şimdi bu size az gibi gelebilir ama biz 790 yılında, yani 8. yüzyıldan bahsediyoruz. Bu o dönemki belki Anadolu'nun nüfusu, yani toplam nüfusunu tabii ki, yani 1 milyona bile hani zor ulaşabilecek bir nüfus var. O dönemdeki nüfus çok az ve bu da neredeyse çok önemli bir proporsiyon, yani orantıya denk geliyor. O yüzden gerçekten önemli bir miktardan bahsediyoruz. Buranın da tabii ki altını çizmek gerekir. Bu erken Bizans dönemi içindi. Orta Bizans dönemi 610 yılıyla 1025 yılları arasını kapsıyor. Artık Türk göçleri yavaş yavaş başlamış Anadolu'ya da. Yani özellikle 9. yüzyılın başlarında bu Türk göçünün yoğunlaştığını görüyoruz. Doğu Roma İmparatorluğu'nun resmi dil olarak Latince'nin yerine Yunanca geçişi artık tamamen geliyor. Yani Latince bilen imparator bile aslında kalmıyor. Ve o zamana dek Yunan dili kilisenin kullandığı tek dildi. Bu dil reformu Ermeni kökenli imparator Heraklios'un 610 ve 641 yılında hüküm sürdü. Buyruğuyla uygulamaya kondu. Heraklios Araplara karşı yürüttüğü harekatta Bizans ordularını sınır bölgelerinden topladığı Romalı, bakın bunlar çok önemli bugünkü halkı anlamak için, Romalı, Laz, Ermeni ve Gürcü askerlerden oluşturmuştur. Yani burada bir aslında nasyonel bir ayrışma yok. Herkes kendini Romalı adlediyor. Neden? Birincisi, ne kadar evde konuşulan ayrı bir dil olsa bile İnsanları burada birleştiren şey din aslında. Bir ayrışma o dönemde yok. Herkes Helen Kilisesi'ne tabi, Bizans Kilisesi'ne tabi ve kendini Romalı üst kimliğinde tanımlıyor. Lazı da, Ermenisi de, Yunanı da, Helen'i de yani Gürcüsü de. Ve 645 yılında Ermeni kökenli Bizans generali Bardas Phokas'ın Doğu Anadolu'da Araplara karşı savaştığı 50 bin kişilik orduda kimler vardı? Çok şaşıracaksınız. Ermeniler vardı. Ruslar vardı. Bulgarlar vardı. Hazarlar vardı. Gürcüler vardı ve Türkler vardı. Bu çok ilginç. Yani Türkler de aslında yer yer paralı asker olarak, yer yerde aslında tabii ki Ortodokslaşan, yani Helenleşen Türkler de var bunun içerisinde. Bunlar da ta 645 yılında aslında Anadolu'da görülmeye başlanıyor. Bugünkü Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İznik, Düzce, Yalova, Bolu, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak bölgesine tekabül eden bu bölge Bitinya olarak biliniyor. Ve buranın nüfusu 6. yüzyıla kadar Trakya'dan göç eden Bitni, bu kavmin ismi onlardan alıyor. Ve bölge M.Ö. 74'te Roma İmparatorluğu'na dahil ediliyor. Ve M.Ö. 120'de ise eyalet oluyor, bir sema oluyor. Hani Osmanlı'da tımar sistemi vardır ya, bu Bizans'taki tema sisteminden geliyor. Sema, TH ile o ses, Thema bir toprak parçası, bir eyalet anlamına geliyor ve aynen şeye benzer, oralarında kendi valileri atanıyor bölgeye. Ve bir işte bu bölgenin, bu temanın adı da Bitinya. Ve Bitinya'nın sınır bölgelerinde Frigler ve çok önemli Galatlar yapıyor. Ve bu Galatlar Orta Avrupa kökenli Kelt kavimidir. Yani Ankara, Çorum ve Yozgat'a yerleşikler. Yani aslında İrlandalılarla ya da İskoçlarla ve tabii ki Fransa'daki Bretonlarla akraba olan Keltçe konuşan Galatyalılar Anadolu'da yerleşiyor. Yani Anadolu o kadar çeşitli ki birçok Hint Avrupa bodunu, birçok Hint Avrupalı kavim birleştiği bir yer. Daha sonra işte Persler gelecek, daha sonra Türkler gelecek dediğimiz gibi. Ve tabii ki Cermen kavimlerden en çok da Gotlar var. Bitinya'da Yunan kökenli sakinler de küçük bir topluluk oluşturuyor. Daha çok Gemlik, Nikeos ki bu İznik bölgesi, İzmit ve Karadeniz Ereğlisi'nde yaşıyorlar. Ve Bitinya 642 ve 668 yılları arasında İmparator 2. Konstantin emriyle 688'de de İmparator 2. Justinian döneminde 35.765 yılındaysa Konstantin 4. Konstantin zamanındaysa 280.000 Slav'ın göç ettirildiği biliniyor bu bölgeye. Yani aslında o kadar çeşitli bir gen havuzundan bahsediyoruz ki bu bölgede, yani Karadeniz bölgesinde, Batı Karadeniz diyelim bu bölgeye. Ve tabii ki alt kısımlar biraz daha Düzce bölgesinde birçok 208 bin tane de Slav'ın yerleştirildiği görülüyor. Yani çok dediğim gibi gerçekten bir böyle bir mozaik Anadolu aslında. Yani bizim dünyada şu anki yapılan genetik araştırmalara baktığınızda bunları DNA araştırmalarına bakarsanız dünyada en fazla karışık gene sahip olan topluluklardan bir tanesi Türkiye Türkleri. Tabii ki Anadolu'da yaşayan insanlar. Bu işte anlattığım nedenlerden dolayı bu şekilde. Yani siz aldığınız zaman DNA haritanızı, eğer bir bu çeşit birçok site var, belli bir miktar para veriyorsunuz ve tükürük örneği yolluyorsunuz ve size genetik kökeninizi bu haplogruplar şeklinde veriyor ve görüyorsunuz ki Türkiye'de aslında bizim Orta Asya'yla bağlantımız %13'ler, %15'lere düşüyor. Ve yer yer bu değişiyor coğrafyaya göre. Ve işte bakıyoruz ki Sami halklarıyla %10 diyelim. En çok da Yunan halklarıyla var. Yani daha çok Helen halklarıyla var ve Batı Anadolu halklarıyla var. İşte Ermenilerle var. Bunun nedeni, işte Slav var. Bunun nedeni buradaki hikayenin aslında genetiğimize, bizim kromozomlarımıza yansıması. O yüzden bu hikayeyi bilmek çok önemli. Bizim kendimizi Anadolu addetmemiz için çok önemli. Ve 811 yılında Bizans'a sığınan bir Bulgar göçmen kitlesi imparatorluğun çeşitli bölgelerine yerleştirildi. Ayrıca İmparator 2. Basil döneminde, ki bu dönem 955 ve 1025, ki bu imparatorun adı, takım adı da Bulgar Kran'dı, Anadolu'ya çok sayıda Bulgar yerleştirmişti. Bunların bir kısmı 11. yüzyılda Efes yakınlarına yerleşik oldu. Ve 835 yılında 7.000 ile 30.000 arası İranlı Bizans'a sığındı ve 4 yıl sonra İmparator Teofilos'un emriyle bir kısmı Hristiyan olmuştu ve İranlılar güvenlik nedeniyle imparatorluğun çeşitli bölgelerine dağıtılmıştı. Şimdi eğer siz büyük bir imparatorluğun başındaysanız iskan çok önemli. Çünkü birçok etnisite var ve siz bunları olabildiğince homojen bir şekilde çeşitli bölgelere karıştırarak dağıtırsanız bir bölgede konsolide olmazlar ve bu da etnik ve dini belki başka kökenli kargaşanın önüne geçer. Anadolu'da aslında hem Osmanlı döneminde hem de Bizans döneminde bu tip bir politikaya da sahip olmuştu. Bunu bilmek çok önemli tabii ki. 941 yılında Hamdani adıyla bilinen 12 bin Arap ailesiyle, aile bunu unutmayalım yani, ailede 4 kişiden oluştuğunu düşünürsek, yani en az 4 kişi falan derse 48 bin, belki de 48 bin ile 70 bin arası Arap Bizans'a sığınıyor ve büyük ihtimalle de Anadolu'ya göç ettiriliyor. Bu Arap nüfusun tümünün Hristiyan olduğu düşünülüyor. Özellikle Doğu Anadolu'ya Hristiyan ailelere iç güvey olarak Arap tutsaklar yerleştiriliyor. Ve bunun karşılığında o aileler 3 yıl boyunca bazı vergilerden de muaf tutuluyor ve aynı dönemde Suriyelilerin özellikle İsaurya, bugünkü Konya'ya kitlesel göçleri oluyor. Yani bugünkü Konya'da da aslında büyük oranda ne diyelim bir şey etkisi, bir Suriyeli etkisi var. Bu tabii ki burada Suriye derken benim kastettiğim şey daha çok Asuryalılar, yani Süryaniler anlamında ben söylüyorum. Yani Aramice konuşan halklar. Peki bundan bahsettik. Anadolu az çok bu göçlerle birlikte bildiğiniz üzere şekillendirildi. Son Türkler Anadolu'ya girdiğinde Ve Osmanlı'nın ilk dönemlerinde Anadolu'da nasıl bir nüfus yapısı vardı bölgelere göre? Bunları tanıyalım. Bu dönemde Trakya bölgesi zaten Helenleşmiş, Ortodoks Kilisesi'ne mensup Yunan ve Helen nüfustan oluşuyordu. İyon bölgesi, bugünkü İzmir, Çanakkale ve iç kısımlar Kütahya'ya kadar ki bölgede yer yer, tabii ki sınır bölgelerde yoğun olan şekilde Rum, yani Yunan, Helen nüfus barınıyordu. Bu tabii ki Akdeniz'in özellikle Antalya'nın biraz daha sahil kısımlarını da kapsıyor. Likya bölgesinde kapsıyor. Ama Klikya'dan itibaren, yani bugünkü Adana, Mersin civarından itibarense Ermeni nüfusu başlıyor bu bölgede. Ve tam o bölgeyi düşünün. Bu iki bölgenin ortasında da Anadolu var. Anadolu'daysa görüyoruz ki daha karmaşık bir nüfus yapısı var. Bu Anadolu bölgesinin en büyük kısmına Kapadokya diyoruz. Kapadokya bugünkü Kayseri, Niğde, Konya'nın belli bir kısmı, Ankara'nın belli bir kısmı. Bu bölge ise karışık bir nüfus yapısına sahip. Hem Ermeniler hem Süryanilerin çok fazla bir nüfusu olmasa bile bir Süryaniler var. Hem de tabii ki Romalılar var. Yani Rumlar var. Kapadokya Rumları var. Bizans döneminden kalma. Bunların birlikte yaşadığını görüyoruz. Ama Türkler Anadolu'ya girdiğinde tabii ki Türk kavimleriyle de karşılaşıyor. Ama bunlar daha çok Menteşe bölgesi gibi biraz dağılmış haldeler. Bizans İmparatorluğu'nda çalışmış olanların biraz daha Helenleştiği görülüyor. Din değiştirenler var tabii ki. Bunun yanı sıra. Bu ve Araplar ve Persler de var tabii bunların içerisinde. Ama onlar çok dağınık. Gerçekten çok dağınık ki birçoğu da zaten çok dağınık bir şekilde olduğu için dillerini bırakıyor. Ya Bizans Kilisesi'ne tabi ya da Doğu Anadolu'da yaşıyorsa, o dönemki Batı Ermenistan'da yaşıyorsa Ermenice konuşmaya başlıyorlar. Ve bunlar Ermenileşiyor ya da Rumlaşıyor ya da Süryani bölgesinde ise bugünkü Mardin, işte Diyarbakır'ın bir kısmı, Şırnak bölgesinde ise bunlar da büyük oranda Süryanileşiyor ve Hristiyanlaşıyor. Ve daha üst taraflara gittiğimizde Sinop, Amasya ve Amisos bugünkü bağlamıyla, yani Samsun bölgesinde ve Trabzon'a kadar olan bölgeye Pontus bölgesi deniyor. Pontus bölgesi çok ilginç bir bölge. Neden ilginç diyeceğim. Pontus direkt Anadolu kısmından göç almıyor. Eski Yunan'dan itibaren, yani antik Yunan İmparatorluğu'ndan itibaren Pontus bölgesine akınlar var ve burada bir kolonileşme hareketi var. Ve buraya ta Homer zamanından Rumların yerleştiğini, yani Yunanlıların daha doğrusu yerleştiğini biliyoruz. Ve burası da aslında görece Kaçkar Dağları'yla filan çevrili bir bölge. Görece izole. Bu yüzden de çok farklı bir Helen medeniyeti oluşturuyorlar. Ve Pontus halkı da çok değişik bir diyalek. Pontus Rumcası. Daha çok antik Rumcanın, antik Yunancanın özelliklerini taşıyan bir diyalekt konuşmaya başlıyorlar. Gelelim Ermeni bölgesine. Ermeni bölgesi çok büyük bir bölge. Sebastia, yani bugünkü Sivas'tan itibaren başlıyor. Trabzon'dan bir kısım var. Ama daha çok Doğu Anadolu bölgesi. İşte Malatya, Erzincan, Elazığ bölgesi. bu bölge ve Klikya bölgesi, Adana, Mersin, Osmaniye bölgesi, Ermenistan bölgesi oluyor. Kars, sonra Van, daha üzerinde işte Erivan'a kadar olan bölgede Ermeniler yaşıyor. Ve Klikya ile Batı Ermenistan aslında biraz daha ikisi de Ermeni olmasına karşın biraz daha farklı yönetimler var. Daha farklı kültüre sahip bölgeler. Tabii ki Kürt halkları var. Ön Kürt dediğimiz. Daha çok İrani bir boy. Yani İranlıların aslında kuzenleri. Ve Zazalar var. Halklarında çok tartışma olan Zazalar var. Sadece diyebileceğimiz bir Pers halkı olması. Yani bir İrani bir halk. Onlar var. Onlar çok işte Batı Ermenistan bölgesiyle bugünkü işte Orta Anadolu'da az olmakla birlikte bir Kürt ve Zaza nüfustan da bahsediyoruz. Perslerle biraz daha ne diyelim iç içe yaşayan halklar ki bunun içerisine Arapları filan da dahil edebiliriz. Yani böyle bir göç bölgesi. Bunlar ana halklarımız bölgede bulunan. Bir de bunların tabii ki dediğimiz gibi sürekli Bizans'ın erke ve orta döneminden beri Kelt halkları vardı. Galatyalılar vardı. Slavlar tabii ki gelmişti. Gotlar vardı. Bunlar da dediğimiz gibi bölgede aslında Avrupa kadar olmadıkları için bunlar bulundukları bölgeye göre asimile oluyorlar o bölgedeki halklardan. Ama onların da katkısı DNA'mize bir kumbara gibi düşünün onu, bir katkıda bulunuyor. Ve bugünkü aslında Türklerin de gelmesiyle bu halka tamamlanıyor ve bugünkü Türkiye dediğimiz halk oluşuyor. Şimdi bu podcast'i burada da sonlandıralım. Ama şunu söylemek istiyorum bugünkü tartışmalara. Türk nedir, Türklük nedir? Eğer biz bir Türk kültüründen söz ediyorsak eğer ki bence bu çok şey bir şey, yani çok fluid, çok kaygan bir zeminden bahsediyoruz. Bana göre kendimi ben açıkçası Anadolu olarak tanımlamayı tercih ediyorum. Neden derseniz, biz şimdi işte tartışmalar var Yunanistan'la Türkiye arasında. İşte dolma Türk yemeği mi, Yunan yemeği mi? Ya da işte bunun yanında nedir? Musakka Türk yemeği mi, Yunan yemeği mi? Ya da şey atıyorum neydi? Mumbar dolması Ermeni yemeği mi, Türk yemeği mi? Şimdi hepimiz aynı coğrafyada yaşadık ve iç içe yaşadık. Biz Anadolu halkıyız. Ve Anadolu'da Osmanlı'yla da tabii ki birlikte bu kültür hepimizin bir arada yaşamasından dolayı karıştı. Bundan dolayı da aslında bu ne bizim ne ötekinin yemeği, hepimizin yemeği. Çünkü dolmadan bahsediyoruz mesela. Türkiye zaten Anadolu o dönemde habitatına baktığımızda insanların yaşadığı bölgeye asmaların olduğu, bostanların olduğu bir yer. Tabii ki insanın ilk aklına gelen yaprakları ya da üzümün her tarafını, bostanın her tarafını kullanmak. Yani bu sadece Türk'ün aklına gelmiyor. Herkesin aklına geliyor. Çünkü Anadolu halkının yaşadığı bölge bu şekilde. Ya da hakeza nedir? İşte şeyden bahsettik, mumbardan bahsettik. Zaten Anadolu'da büyük bir hayvancılık var, verimli topraklar var. Tabii ki bunun hayvanın her tarafını kullanmak aklına gelecek. Yani şimdi bu tür şeylerin bence kim ürettiğinden çok insanlar şunu uğraşmalı. Hangimizinki daha başarılı? Yani çünkü bu bir gelişme, yani bu kimindi senindi bir yere götürmüyor ama hangimiz bunu daha çok geliştirebiliriz? Nasıl yorumlayabiliriz? Yani biraz daha gastronomiye ağırlık vermek lazım. Şimdi buradan biraz bir konuyu dağıttım gibi oldu ama sohbet havasında biraz da geçsin istiyorum. Ama biz gerçekten tabii ki Anadolu'nun işte insanların büyük kısmından bahsediyorum. Kendi adıma bir din payısı koymak istemiyorum. Çünkü ben bir dine mensup bir insan değilim. Çok özel oldu bunu söylemek ama şunu söyleyeceğim. Biz aslında gerçekten topluluk olarak Türkiye toplumu Müslümanlaşmış bir Bizans toplumuyuz. Daha özelinde de Doğu Roma. Yani çünkü genetik haritamız bize bunu gösteriyor. Tarihi ve genetik haritamız bize bunu gösteriyor. Tabii ki bunu kafataşçılık olarak algılamamak lazım. Bizim nereden geldiğimizi bilmek önemli ki bu bize bir açık fikirlilik oluştursun. Dünyada aslında safkan hiçbir tırnak içinde ırk yok. Ve insanlar aslında birbirlerini yargılarken de buna bakması gerekiyor. Biz ne kadar farklıyız ve bizi aslında farklılaştıran şey DNA'miz mi yoksa zihniyetimiz mi? Bu çok önemli. O yüzden ben de zaten bu tip bir seri yapmaya karar verdim. Tırnak içerisinde bize öteki gibi görünen Ermenileri, Rumları, Süryanileri tanımak amacıyla ki zaten ben de kendi oryantasyonum içerisinde azınlıklara ilgi duyduğum için bu konuda birçok ders almış ve okumuş bir insan olarak sizle bu bilgileri paylaşmak istedim. Hep felsefe konuşuyoruz, biraz da tarih ve sosyoloji konuşalım istedim. Bugünlük buraya kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere.